تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarihi ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında Muhiddin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyoruz.
Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum ve kendileriyle beraber olmaktan yine büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.
Biz de onlar adına size teşekkür ediyoruz hocam.
Sağ olun, var olun.
Programa başlarken iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nden bahsettik. Eyyubi Devleti'nin kurucusu, Büyük İslam Kumandanı. Hocam geçen hafta ailesinden, ceddinden, doğumunu ve yetişmesinden ve Nurettin Mahmud Zengin'in yanında devlet hizmetine nasıl girdiğinden ve Mısır'daki faaliyetlerinden böyle bir ön hatırlatma babında. Daha sonra Nurettin Zengin'in vefatı ile sultanlığı ele geçirmesini anlatmıştınız. Bu evet. Akşam da konu bütünlüğü olması babında Eyyubi Devleti'nin kurulduğundan sonra faaliyetlerinden bahsetmek istiyoruz. Söz yine sizde hocam.
Teşekkür
sözün
ederim.
Verelim.
Evet. Şimdi Selahaddin Eyyubi, Eyyubiler Devleti denilince genel anlamda aslında Selahaddin Eyyubi şahsiyetiyle ortaya çıkıyor.
Evet.
Selahaddin Eyyubi devletin başına geçtiği zaman, burada tabii geçen hafta uzunca bahsettik, biraz da dinleyicilerimiz tam olarak vakıf olsun diye.
Evet.
Nurettin Mahmud Zengin'in yani onun bir devamı aslında devlet. Şam'da Nurettin Mahmud Zengi ve onun karizmatik kişiliği bölgede ciddi manada bir güç oluşunu sağlıyor. Ve ona bağlanıyor Selahaddin Eyyubi, onun bir komutanı olarak hareket ediyor. Mısır'ı aldığı zaman kendisine bağlılıktan zerre kadar vazgeçmiyor, bunu devam ettiriyor. Ve dolayısıyla Nurettin Mahmud Zengi vefat ettiği zaman da onun yerini alabilecek en büyük bir şahsiyet olarak göze çarpıyor o dönemde. Fakat ele alışı çok kolay olmuyor, malum bölge çok dağınık.
Evet.
Bölgede Büyük Selçukluların Atabeklikler dolayısıyla Şam, o zamanki adıyla Dımaşk, Halep, Humus, buralarda çok güçlü beyler var.
Evet.
Tabii bir de Akka ve Kudüs'te Haçlıların büyük güçleri var. Çok büyük güçler halinde ve buralardan çıkartılamıyorlar. Artık evet. Buraya yerleşmiş vaziyetteler. Mısır ve yine Haşhaşiler var. Hasan Sabbah'ın devam edip gelen Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları. Netice itibariyle bir dağınıklık bölgede söz konusu ve Müslümanlar bir olamadıkları için, beraber olamadıkları için Haçlılara karşı bir galebe de çalamıyorlar. İşte belki de bu dağınık vaziyetin getirmiş olduğu güçlükleri, zorlukları, perişanlığı en iyi hisseden komutan ve devlet adamı Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi'nin gerçekten birlikteliği sağlaması bölgede Müslümanları yeniden aktif bir güç haline getirecektir. Fakat bunun için Selahaddin Eyyubi yaklaşık bir 10 yılını verecektir.
Bir bedel ödemiş
şey değil. Bir bedel ödemiş olacaktır. 10 yıl bu kolay bir şey değil.
10 yıl değil mi?
Evet. Büyük bir mücadele. Mesela Haşhaşiler, onlar bölgede özellikle bunlar insanın çok güçlü, kabiliyetli gençleri alıp uyutup ve onları istedikleri gibi kullanmasıyla ünlüdür.
Bir nevi terörist mi diyelim?
Yani Paran ona benzer gibi. Ve bir daha çok da suikastlerle.
Suikastçılar.
Devlet başkanlarına, istemedikleri insanlara, kendilerinin menfaatlerine mani olan insanlara suikastleriyle ön plana çıkan bir grup bunlar. Ve hedef aldıkları kişinin yanına en iyi adamları yerleştirebiliyorlar. Yani belki adam o kişiye, o hükümdara 10 yıl hizmet ediyor. Onun bir numaralı ve en güvendiği adam oluyor. Ama bir gün emir aldığı zaman onu öldürebiliyor. Veya sızma hareketini çok iyi başarabiliyorlar. Bunların çok değişik farklı çalışma stilleri var.
Evet.
İşte bunlar Haleplilerle işbirliği yaparak, Selahaddin Eyyubi Halep'i almayı düşününce Haleplilerle işbirliği yapıyorlar ve Selahaddin Eyyubi'nin Azaz Kalesi'nin muhasarası esnasında ordugahına kadar sızarak adamları iki suikast teşebbüsünde bulunuyorlar.
Ondan önce yanında birileri var mıymış Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin yanında?
Bununki buradaki daha çok sızma diye görünüyor, harekatı olarak görünüyor. Ve ikinci suikasta özellikle ölümden kıl payı kurtuluyor Selahaddin Eyyubi. Yani çok başarılı bir suikast, fakat kıl payı kurtuluyor. Yanındaki adamlarının ölümü pahasına öne geçmeleri sayesinde kurtulabiliyor. Bu sebeple Sultan Haleplilerle bir anlaşma yapınca Haşhaşilerin üzerine dönüyor. Bunların üzerine Selahaddin Eyyubi ve o zaman bunların reisi Reşidettin Sinan'ın oturduğu Misyaf Kalesi'ni kuşatıyor. Ve yakıp yıkıyor ülkesini. Gerçekten ciddi manada bir yıldırma seferidir bu. Hiçbir şekilde anlaşmaya falan yanaşmayıp ülkeyi mahvediyor, yakıp yıkıyor. Haşhaşiler komşuları olan Hama hakimi, sultanın dayısı Şihabettin Mahmud Harimi'nin aracılığı, bunların İslam ülkelerinde çok kolları var. Onun aracılığı ve bu arada Franklar da Şam ve Baalbek topraklarına akınlar da bulunmaya başlamışlardı. İşte bu akınların başlaması dolayısıyla bir anlaşma zeminini bulmaya muvaffak oluyorlar. Fakat anlaşmada gerçekten dost geçinmeye ve hiçbir suikast girişiminde bir daha asla bulunmamaya kesin bir söz alıyor Selahaddin Eyyubi kendilerinden yeminlerle.
Bu Haşhaşilerin bir itikad, inancı var mı? Hangi dine mensup, öyle bir şey sorsak? Karışık mı?
Yani öyle karışık. Belli bir dini inançları ve şeyleri yok bunların maalesef. İçki, her türlü uyuşturucu, menfaat şebekesi gibi bir şey diyebiliriz. Tabii ya, böyle bir hani farklı bir bozuk tarikat falan diyebileceğimiz falan bir noktada değiller. Düzgün veya olsun.
Evet.
Dolayısıyla Sultan ile Haşhaşiler arasında bundan sonra bir anlaşmazlık meydana gelmeyecektir. Zira Selahaddin Eyyubi büyük yeminlerle ve çok ciddi bir anlaşma kendilerini yapıyor. Hatta 1192 yılında Haçlılarla anlaşma yaparken Haşhaşilerin de kendi tarafından anlaşmaya katılmalarını istiyor ve bundan muvaffak oluyor Selahaddin Eyyubi. Dolayısıyla Haşhaşilerin en azından tehditlerinden, suikastlarından emin bir hale gelebiliyor Selahaddin Eyyubi.
Evet.
Selahaddin Eyyubi'nin bahsettiğimiz gibi bundan sonra temel hedefi öncelikle birliği sağlamak olarak biz görüyoruz. Ana ve temel hedefini. Burada da en mühim nokta Halep'te ortaya çıkıyor. Halep zira şeye bırakmıştı onu, Halep'i halife Seyfettin Gazi'ye bırakmış Selçuklu Atabey'i,
evet.
Ve onun ölümüyle sultanın eline geçeceğine söz vermişti.
Hmm.
Fakat Seyfettin Gazi'nin ölümü üzerine 1180'de yerine kardeşi İzzettin Mesud geçti. Ve İzzettin Mesud da sultandan ağabey zamanında olduğu gibi buradaki hakimiyetinin tanınmasını istedi Selahaddin Eyyubi'den. Selahaddin Eyyubi ise ağabeyine kaydı hayat şartıyla verildiğini, ağabeyinin ölümü üzerine buranın halife tarafından kendisine geçeceğini ifade etti ve bunu tanımadı. İşte yine bu sırada Halep hakimi, o zaman Seyfettin Gazi'nin ve İzzettin Mesud'un bağlı olduğu Şehzade Nureddin'in oğlu Melik Es-Salih öldü. O da Musul'un hakimi, Musul'u İzzettin Mesud'a bıraktı. Yani böylece Selahaddin'e karşı, Selahaddin Eyyubi'ye karşı bölgede bir karşı durma,
bir odak var.
Oluştu. Şimdi bütün bunlar üzerine Selahaddin Eyyubi tam bu tarafa, bunların üzerine yürüyecekken Şam'daki, kendisi Mısır'da bulunuyordu. Bütün bunlar olurken biraz da müdahale edememesinin sebebi o. Şam'dan Mısır'a gelirken İzzettin Mesud Halebi ağabeyi İmadettin Zengi ile değiştirdi. Kendisi Sincar'a geçti. Orayı İmadettin Zengi'ye verdi. Belki de Selahaddin Eyyubi'ye karşı duramayacağını, karşı gelemeyeceğini tahmin ediyordu. Selahaddin Eyyubi ise İmadettin Zengi'lerle arası çok iyiydi. Daha önce, çünkü onun babası Nureddin Zengi ile beraber hep ona bağlı olduğu için arası çok iyiydi. Dolayısıyla gelince Halep'e hiç yürümeden Musul'a hareket etti. Musul'da Seyfettin'in üzerine, daha doğrusu İzzettin Mesud'un üzerine Musul'a hareket etti ve orayı muhasaraya başladı. Musul bölgenin en müstahkem kalelerinden bir tanesiydi. Fakat çok müstahkem olduğu için Selahaddin Eyyubi'nin burayı düşürmesi çok uzun bir zaman alacaktı. Onlar da böyle bir büyük bir mücadeleye karşı çıkmak istemediklerinden Selahaddin Eyyubi ile geçici bir anlaşma yapmaya karar verdiler. Ve bunun üzerine Selahaddin Eyyubi oradan Halep üzerine geldi. Halep'te Halep'i kuşattı. Halep'te tabi şehirlerin anası diye anılır. Yine bölgenin en güçlü kalelerinden bir tanesidir. İmadettin Zengi ve onun ordu komutanı bir müddet mukavemet ettilerse de daha fazla dayanamayacaklarını anladıklarından ve Selahaddin Eyyubi'nin de bölgede mutlaka Şam'ın yanında buraya hakim olacağını bildiklerinden kendisiyle anlaşma yoluna gittiler ve Selahaddin Eyyubi onlara Halep'i teslimine karşılık Sincar, Habur, Nusaybin gibi kaleleri bıraktı ve böylece Halep'i almış oldu. Selahaddin Eyyubi'nin Halep'i zaptı gerçekten çok önemlidir. Artık bölgenin tek hakim gücü olmaya götürecek bir noktadır. Hem Şam hem de Halep'i almış olmasının belki de o bölgede Haçlılara karşı onu büyük bir güç meydana getirmeye itecek noktalardan bir tanesidir bu. 21-22 Haziran'da nitekim hemen ardından Harem'in zaptı bunu takip etti. Artık Kudüs yolu bir noktada Selahaddin Eyyubi'ye açılmış bulunuyordu. 1183 yılında bu defa Musul'da gelişmeler yaşandı. Burada İzzettin Mesud'un Atabe'yi Kaymaz ve Naib'i yerine vekil bıraktı. Arası açıldı ordu komutanıyla ve Musul'da ciddi manada bir ikilik çıktı. Böyle olunca Selahaddin Eyyubi'yi bölgeye davet ettiler. Selahaddin Eyyubi bir kez daha bölgeye geldi ve Musul'u da kendisine bağlamaya muvaffak oldu. Böylece Selahaddin Eyyubi'nin Halep, Musul ve çevresini, ardından Ahlat'ı alması, Meyye Farik'in kalesini ele geçirmesi, ki burada da yaklaşık bir ay zarfında kalıyor, neticede Diyarbakır'da da hakimiyetini sağlamlaştırdı ve Dicle'nin doğusuna kadar memleketini genişletmiş oldu. İşte bütün bu hadiseler Nureddin Mahmud Zengi'nin ölümüyle parçalanan İslam Birliği'ni daha da kuvvetlenmiş olarak Selahaddin Eyyubi'nin tamamlamış olduğunu biz görüyoruz.
Evet.
Bütün bu sayede. Yani ilk yılları Selahaddin Eyyubi'nin yoğun bir şekilde ve zorlu bir şekilde, zira İslam devletlerine karşı mücadele, İslam milletine karşı mücadele her zaman zor bir mücadeledir.
Evet.
Dikkat etmeniz gerekir. Bölge insanını kırmamanız gerekir. Size karşı zulme varabilecek bir uygulamaya düştüğünüz zaman bölge insanının sizi sevmemesine, nefret etmesine sebep olur. Selahaddin Eyyubi'nin bu birinci dönemi başarıyla aştığını ve bölge insanının da kendisine bu sırada zarar vermemesi, sadece askerlerle uğraşması, onun çok sevilmesine yol açtığını da ifade edebiliriz.
Evet. Zaten hükümetler değişir baştakiler ama halk sabit.
Evet.
Evet hocam. Peki hocam, bu sırada Selahaddin Eyyubi'nin bölgedeki komşuları olan Anadolu Selçukluları, Bizanslar, Ermenilerle ilişkileri nasıldı?
Ya bu da çok mühim tabii. Şimdi bu sormuş olduğumuz sualde Selahaddin Eyyubi'nin artık komşuları olan Bizans devleti var ki neticede bir devlet. Ermeniler çok etkin bir konumdalar. Belli bir nüfusa ve savaşçı askerlere sahipler. Anadolu Selçukluları yine bölgenin en güçlü devletlerinden bir tanesi. Evet. Selahaddin Eyyubi gerçekten kendi mıntıkasında birlik ve beraberliği sağlarken çok fazla dışarıdaki insanlarla büyük mücadeleye girmeyi düşünmeyen bir kimse. Komşularıyla ise iyi ilişkiler kurmayı düşünen ve bunda da başarılı olan bir kimse olarak ben görüyorum. Dolayısıyla da diplomatik faaliyetlere büyük bir önem veriyor ve komşularıyla kendisi hiçbir şekilde mesele açmamaya, gayele çıkarmamaya çalışıyor. Nitekim Mısır'ın fethinden sonra iki defa Bizanslıların o Selahaddin'in üzerine yürüyen Haçlılara yardımcı olduklarını, ancak Selahaddin'in gerek ticari faaliyetlerle, gerek ikinci savaştan sonra hep iyi geçindiklerini, anlaşmalar yaptığını ve bunda da uzun süreli bir başarı sağladığını, hatta Selahaddin Eyyubi'nin son zamanlarında ortaya çıkacak Haçlı seferine dahi Bizanslıların Selahaddin Eyyubi'ye bilgiler vereceğini ifade etmiştik geçen
yani
hafta.
Yani izlediği politika gerçekten başarılı oluyor.
Çok başarılı. Yani Selahaddin Eyyubi çok güven veren bir hükümdar. Yani dostlarına, müttefiklerine anlaşma yaptığı zaman onları kesinlikle bozmayan ve çok güvenilir bir kimse.
Evet.
Hiç bir anlaşma yapıyor, kendisi güven veriyor, asla bozmuyor ve dolayısıyla karşısında da büyük bir güven oluşturuyor. Bu çok önemli Selahaddin Eyyubi açısından.
Şahsiyeti bakımının kısmında inceleyeceğiz belki ama belki, bu gerçekten evet. Çok önemli bir
doğru.
Duruş tarzı gerçekten.
Şimdi İslam devletleriyle olan ilişkileri deyince şüphesiz burada Abbasi halifeliği de evet. Gelir. Halifelik. İslam dünyasında o zaman muvahhidiler dışındaki toprakların hukuki sahibi Abbasi halifesi oluyor ve herkes bir yerde hükümran olduğu zaman onu mutlaka halifeye tasdik ettirmek durumunda kalıyor. Selahaddin de makam olarak Abbasi halifesine bağlı ve yaptığı önemli işlerden onu mutlaka haberdar ediyor. Yani herhangi bir iş yapacağı zaman önemli işlerde mutlaka haberdar ediyor. Mesela Abbasi halifesi kendisine bazı toprakları şu vefat ederse sana vereceğim Musul'u. Bu böyle ve bunu takip ediyor, haber veriyor ve bunda da sözüne tam uyduğunu görüyoruz. Hiç uymuyor. Ama bazen karşıda Selahaddin Eyyubi Musul'a, Halep'e müdahale ederken aynı zamanda haklı halife kendisine bu toprakları vermiş oluyor. Oranın hükümdarı. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi mücadelelerinde %100 haklı vaziyette olduğunu da görüyoruz. Bu da çok önemli bir husustur.
Evet.
Bu da onun Abbasi halifesiyle her zaman bir işbirliği içerisinde bulunduğunu,
istişare değil mi?
İstişare ettiğini, onun onayını almadan hiçbir işe girişmediğini bize gösteriyor ki Mısır'da mesela bid'at ehli Fatimi halifesini kaldırması, Abbasi halifelerine büyük bir güç vermesi, kudret vermesi, bu da tabii onun halifelik nezdindeki artı durumunu da göstermektedir. Sultan ile halife arasındaki münasebetler genelde iyi geçmiştir ve birbirlerine zaman zaman bir iki olay hariç yani başkaları aldığı zaman istiyor ki sultan, yani halife onu gasıp addetsin. Bazen addetmiyor halife. Yani aslında yine burada sultanın haklılığını biz görüyoruz. Ama buna rağmen yine de iyi geçinmeye dikkat etmiştir ve genelde dostluğu iki taraf sonuna kadar devam ettirdiklerini görüyoruz, iyi ilişkilerini. Evet. Anadolu Selçuklu ilişkilerine gelince aslında burada da çok ciddi şeyler yok. Yani zaman zaman bazı münazaralar, bazı çatışmalar olsa da genelde biz iyi geçtiğini söyleyebiliriz Selahaddin Eyyubi ile Anadolu Selçuklularının. Özellikle 1178 yılında Selahaddin Eyyubi Baalbek meselesiyle ilgilenirken Anadolu Selçuklu kuvvetleri de sultanın elindeki Araban Kalesi'ni kuşatmışlardı. Fakat sultan Takıyüddin, yeğeni Takıyüddin komutasında bir kuvvet göndermek suretiyle bunu kaldırttı ve buna çok kolay bir şekilde vasıl oldu. Yani sultanın Selahaddin Eyyubi'nin Anadolu Selçuklularıyla mücadelesinde daha başarılı olduğunu biz görüyoruz. Belki bir ikinci Kılıç Aslan'ın üzerine bir sefer de Meyyefarik'in meselesi dolayısıyla bir sefere de çıktığını görüyoruz. Ancak neticede ikinci Kılıç Aslan elçi gönderiyor, barış talep ediyor ve Selahaddin Eyyubi de onunla barışmayı siyasetine daha uygun buluyor. Üçüncü Haçlı Seferi esnasında da Selahaddin Eyyubi ile Anadolu Selçukluları arasındaki iyi ilişkiler devam edecektir. Çünkü artık bir de ikisi içinde büyük bir ortak düşman peydah olmuştur. İkinci Kılıç Arslan Anadolu'dan gelen, özellikle Kara'dan gelen Haçlı kuvvetlerine önemli ölçüde darbe indirecekler ve Selahaddin Eyyubi'nin işini büyük ölçüde kolaylaştıracaklardır.
Evet.
Şimdi bu noktada bir de Bizans ve Ermenilerle galiba ilişkiler, evet, değil mi? Evet. Ermeniler arasındaki ilişkiler de çok iyi. Yani buradan görüyoruz ki Bizans olduğu gibi Ermenilerle de ilişkileri çok iyi. Nureddin'in ilk zamanlarında Kilikya, Ermeni kralı Mileh onun himayesine girmişti. Ve hatta Kilikya'dan da Bizansları arttırmıştı. Yani Selahaddin Eyyubi'nin bağlı olduğu Nureddin Zengi döneminde de Ermenilerle Türklerin arasının çok iyi olduğunu, hatta Bizanslılara karşı Türklerden yardım istediklerini Ermenilerin, Türklerin de Ermenilere istedikleri yardımı yaptıklarını ve Bizanslıları bölgeden attıklarını biz görüyoruz. Dolayısıyla Ermeniler Türk idaresinden çok hoşnutlar. Çok, evet, memnunlar ve gayet iyi ilişkileri devam ediyor. Mileh'in ölümü üzerine yerine geçen 3. Rupen biraz Frank taraftarı bir siyaset takip ediyor.
Frank dediğimiz nedir hocam?
Ya bunlar Haçlıların
genel ismi değil mi?
Tabii Fransız daha Fransız. Çok kuvvetleri. Onların tarafını tutuyor. Bölgede çok ciddi Fransız birlikleri var. 1179 yılında göçebe orada özellikle hayvanlarını otlatan Türklere, bunlar büyük bir aşiret tabii kuvvetleri. Bunlara büyük bir baskın yapıyor Ermeniler. Hayvanlarını ellerinden alıyor. Bazı kişileri öldürüyor. Dolayısıyla bu Haçlı birlikleriyle işbirliği yapmaları Ermenilerin Türklere karşı bir politika takip etmelerine sebep oluyor. İşte Selahaddin Eyyubi bu sebeple 1180 tarihinde Anadolu Selçuklularına yaptığı seferden dönerken o ikinci Kılıç Arslan'la anlaşma yapacak Ermeni topraklarına giriyor bu faaliyetleri üzerine. Ermeni topraklarına giriyor ve Ermenilere ait önemli birkaç kaleyi eline geçiriyor. İşte sultanın ciddiyetini anlayan Kral Rupen derhal Türkmen esirlerini serbest bırakıyor. Mallarını iade ediyor. Zararlarını tazmin ediyor. Ve dolayısıyla da hemen bir anlaşma yapmaya muvaffak oluyor Rupen de, Ermeniler de. 1191 yılında 3. Haçlı Seferi'nin verdiği cesaretle yine bazı hareketlere girişseler de genelde Ermeniler de bu bölgede rahatlarının ve geleceklerinin huzurunu Türklerle anlaşmakta buluyorlar. O sebeple de zorda kaldıklarında anlaşıyorlar. Ancak fırsatını bulduğu zamanlarda da formattan geri kalmıyorlar. Bu da bize herhalde 1. Dünya Savaşı öncesindeki Abdülhamit Han'ın son yıllarındaki yine Ermenilerin ellerine fırsat geçtiğinde neler yaptıklarını göstermesi bakımından önemli. Rahat oldukları Türklerin hakimiyetlerinin güçlü olduğu dönemde Teb-i Sadık'a, en sadık millet olarak dururlarken ve gerçekten çok da faydeler verirlerken, evet, yani ikinci Abdülhamit Han zamanında dahi bakanlıklarda bile yer buluyorlar. Ticaret, ya bakan oluyorlar. Ticarette, sanayide onlar ayrı. Bir de siyasette de bakanlık görevinde bulunuyorlar. Evet. Sanatta çok önemli bir yerdeler. Ticarette belki de en zenginlerin içerisindeler. Yani bu Türk milletinin genelde bütün milletlere sıcak durmasının, ortak hareket etmesinin becerilerini göstermesi bakımından onlara davranış özelliklerini de ortaya koyuyor. Son derece hoşgörülü bir davranış içerisinde bulunduklarını da gösteriyor. Aslında aynı şeyin biz Selahaddin Eyyubi zamanında, ondan önceki Selçuklular dönemlerinde bütün bunların birkaç defa tekrar edildiğini görmüş oluyoruz bir noktada, evet, baktığımız zaman.
Demek ki bu Müslüman Türk milletinin karakteristik özelliklerinden. En son geçenlerde de bunu gördük. Nitekim İsrail'e iki tane uçak gitti.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Genlerimizi
bu da çok önemli.
Yani.
Doğru.
Müthiş orada mesajlar vardı. Şahsen incelenince.
2-3 sene önce bizim bir elçiye yapılan hareket değil mi?
Evet.
Ve ardından gemimize olan o baskın, öldürmeye varan şeyler, evet, hususlar ve aranın en gergin olduğu bir zamanda, en gergin olduğu bir zamanda, evet, insani vazifesini hiç unutmadan aynı şekilde yerine getirebilmek, Türk alicenaplığını,
evet,
Türk düşünüşünü, inancını ve insan yaklaşımını göstermesi bakımından gerçekten çok önemli.
Bütün dünyaya bu şeyi, hasreti kazandırdığı için başbakanımıza teşekkür ederiz.
Daha ayrı bir durum. Doğru. Evet. Doğru.
Peki hocam, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz hocamızla. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Konumuz Selahaddin Eyyubi Hazretleri ve faaliyetleri. Hocam birinci bölümden devamda Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin bölgedeki Haçlı birlikleriyle münasebetleri nasıldı ve devamında Kudüs'ün fethiyle ilgili.
Evet. Şimdi bölgeye şöyle bir bakacak olursak, düşünecek evet. olursak bölgeyi, yani bugünkü Filistin, Suriye, o Filistin, yani Hama, Humus, Şam, evet. Dımaşk, Halep, evet. böyle boylu boyunca Filistin noktasını düşünürsek, Akdeniz kıyısındaki olan topraklar, Akdeniz kıyısında, Trablus'un hemen altından başlayacak şekilde Beyrut, Sur, Akka, Kudüs diye aşağıya doğru iner.
Evet.
Güneye doğru iner. İşte Akdeniz kıyısındaki olan bölgeler, topraklar Haçlıların elindedir. İç kısımlarına doğru gidersek, iç kısımlarda yine Antakya'dan aşağıya doğru inen hattı çizecek olursak biz, işte Hama, Humus, Dımaşk, Kudüs hariç tamamen Müslümanların elindedir. Dolayısıyla Haçlılar Akdeniz'den donanma yoluyla çok büyük yardımlar almaktadırlar. Evet. Askerler gelmektedir ve ciddi manada desteklenmektedirler. Ve Kudüs'ün onlar açısından olan durumu da bildiğimiz için orada gerçekten büyük güçler yığdılar ve orada ciddi manada bir hakimiyet oluşturdular ve Büyük Selçuklular dahi bunlarla baş edemez duruma geldiler. Ancak Şam'da, Halep'te Müslümanlar ciddi manada ekipleri, güçleri, askerleri olduğundan oralarda tutunabildiler. Belki Nureddin Mahmut Zengi gibi, Selahaddin Eyyubi gibi Cihangir devlet adamları yetişmemiş olsa Haçlılar bu bölgeleri de çok rahat bir şekilde elde etmeleri imkan dahiline girecekti. Evet. Ancak güçlü komutanlar Haçlıların karşısına durdular. Şimdi Selahaddin Eyyubi işte öncelikle birliği sağlaması, kendisinin artık Kudüs'e, Akka'ya doğru hareketlenme ve Haçlıların faaliyetlerini, çünkü Haçlıların bölgede Müslümanlar üzerinde yoğun bir şekilde baskıları ve zulümleri de söz konusu. Özellikle de Haç yolculuklarında, ticaret kervanlarında bunu fazlasıyla görebiliyoruz ve öldürüyorlar tamamen ele geçirdiği insanlarla.
Evet.
İşte ilk Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılar üzerine seferi de böyle bir meseleden ortaya çıkıyor. Nisan 1177'de Mısır'da bulunan Selahaddin'in yanına Mardin ve Hısn-ı Keyfa elçileri gelirken Haçlı kuvvetleri tarafından esir edilmişlerdi. Dolayısıyla Selahaddin ilk olarak 9 Aralık 1177 tarihinde Gazze ve Askalan üzerine yürüyor.
Tam bugün. Miladi.
Evet. Miladi düşündüğümüzde tam bugün, doğru.
Ölç olmaz ama.
Evet. En azından yıl dönümü olmuş olur.
Evet.
Fakat iyi bir sefer, seferin sonucu çok da hayırlı bir şekilde gelişmiyor. Orasını da arz edelim.
Evet.
Selahaddin çok süratli aslında hareket etti ve ağırlıklarını El Arişte bıraktı ve Filistin içerisine girdi. Askerleriyle ciddi ağırlıklarını da bıraktı. Çok rahat bir sefer olacağını belki de düşünüyordu. Ve gerçekten de rahat bir şekilde faaliyete başladılar. Kral 4. Bodwin'i Askalan'da kuşattı. Ülkenin müdafaasız olduğunu görüp Filistin'in içlerine kadar tamamen ilerledi. Bu arada işte böyle zamanlarda en ortaya çıkabilecek durum askerlerin ciddiyeti elden bırakıp terk edip yağma faaliyetine girişmeleridir.
Evet.
Yani hükümdarların en çekindikleri hususlardan bir tanesidir bu. Karşıda kuvvet yok, bölgeye girmişsin, zengin bir bölge ve dolayısıyla da siz birdenbire askerler yağmaya dalıyorlar. İşte Selahaddin bu ilk seferinde, Selahaddin Eyyubi böyle bir şanssızlığa, bahtsızlığa veya tedbirsizliğe düştü diyebiliriz.
Evet.
Selahaddin yanında bir kısım askeriyle Remni'ye doğru ilerledi. Ama değişik yollardan girenler yağmaya başladığı zaman buluşamadı. Ve neticede Telüs Safiye denilen bir yere vardıklarında 4. Bodwin ve Renaud komutasında Haçlı kuvvetlerinin çok ani bir baskınına uğradı. Gerçekten şiddetli bir baskındı bu. Askerlerinin düzensizliği dolayısıyla düşman süvarilerinin şiddetli hücumu karşısında zayıf düştüler. Selahaddin'in komutanlarından Takıyüddin kendi birliğinin kahramanca müdafaası sebebiyle belki de düşman çok kesin ve net bir galibiyet kazanamadı. Selahaddin kademe kademe geri çekildi. İyi bir komutan. Böyle zamanlarda insan gerçekten komuta yönetimini kaybederse felaketli bir neticeye de gidebilir. Çok sistemli bir çekiliş hareketi yaptı ki bu gerçekten Selahaddin Eyyubi adına büyük başarıdır. Fakat buna rağmen Mısır-Filistin arasında Sina çölü bu çekilmeyi de bir bozguna çevirdi.
Evet.
Yani zor bir meseledir. Ve askerlerinden çoğu yollarını kaybetti. Hayvanların büyük bir kısmı susuzluktan öldü. Bu arada yerli bedeviler kaçanlardan bir kısmını yakalayıp Haçlılara sattılar.
Oo.
Ya bir de yerli bedevilerin böyle faaliyetleri vardır. Çok büyük bir tehlikedir oradaki yerli bedeviler. Bozgun haberini duyan işte ve El Ariş'te bulunan Vezir Kadı Fadıl kılavuzlar göndermek suretiyle yolunu kaybeden askerleri mümkün mertebe toparlatmaya çalıştı. Ve dolayısıyla Selahaddin Eyyubi belki de bu ilk hareketinde, ilk bozgun bundan sonraki Haçlılara karşı mücadelelerinde kendisi için çok iyi bir ibretlik
tecrübe
olacaktır. Ve bundan en iyi şekilde istifade etmesini bilecektir.
Evet.
Bu önemli bir konu. Tabii Selahaddin Eyyubi güçlü bir komutan olduğu için bozgunun etkilerini çok çabuk ortadan kaldırdı. Yeniden kuvvetlerini toparladı ve Şam'da yeniden birliklerini bir araya getirdi ve ardından Baalbek meselesiyle uğraşırken Haçlıların Dımaşk yoluna hakim bir noktada Beytül Ahsan Kalesi'nin inşasıyla uğraştıklarını duyunca bu kalenin yapımına engel olmak üzere bir kez daha faaliyete geçti. O bu esnada tabii iç meselelerin bir kısmını da halletmiş bulunuyordu. Kalenin tam bittiği esnada Kral Bodvin bir yağma akınına çıktı. Bir Haçlı birliği Kral Bodvin'in göndermiş oldu. Fakat bunlar Selahaddin Eyyubi'nin Şam kuvvetleri tarafından ki askerlerin başında da kardeşi Ferruş Şah bulunuyordu. Çok ağır bir bozguna uğrattılar. Selahaddin Eyyubi bundan sonra yeniden kuvvetlerini toparladı ve Haçlıların yaptırmış olduğu bu kalenin üzerine hareket ederek kaleyi yıktılar. Ona gerçekten muvaffak oldular. Bu da yine önemli bir hadiseydi. Bundan sonra ana konu önce Haçlıların içerisinde bir karışıklıklara biz görüyoruz. 4 Nisan 1185 tarihinde Kudüs Kralı 4. Bodvin öldü ve yerine 5. Bodvin geçti. Fakat 6 yaşında bulunuyordu bu oğlu. Bu çocuk adına ülkeyi Trabluskontu 3. Raymond idare etmeye başladı. Fakat ülkede yeni muhalifler çıktı. Yeni kralın anasını Guy de Lusignan ile evlenmeye ikna ettiler anasını. Ve bunun üzerine o da Guy de Lusignan şeyi Kudüs'ün idaresine başladı. Böyle bir iç meseleler var. Tabii 3. Raymond bundan memnun olmadı. Kendi elinden alındığı için. O da Selahaddin Eyyubi'yi çağırdı. Selahaddin Eyyubi ile anlaşma noktasına.
Düşmanımın düşmanı dostumdur.
Dostumdur hesabıyla. İşte bu sebeple Selahaddin Eyyubi belki de bir kez daha bunu bir fırsat bilip bölgeye hareket etti. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin gelişiyle beraber Haçlılar aralarındaki anlaşmazlıkları halledip Darom'dan Antakya'ya kadar topladıkları en büyük kuvveti topladılar ve Akka'nın doğusunda Safuriye Çayırı denilen mevkide konuşlandılar. Buraya Franklar 2000 kadar şövalye, 20 bin civarında da piyade çıkarmış bulunuyorlardı. Selahaddin Eyyubi tabii belki de bu kadar büyük bir güç beklemiyordu karşısında. Ordu kademesiyle yaptığı toplantıda muharebe yapılmayan bir meydan muharebesi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Taberiye'nin Luvva Ovası'na doğru hareket etti Selahaddin Eyyubi. Zira burası bir meydan muharebesine elverişliydi. Öncü birlikleri düşman üzerine ok atarak onu tahrik etmeye çalıştılarsa da düşmanı pek yerinden ayıramadılar. Düşman da gerçekten bölgeye hakim, bölge savaş planlarına yatkın oldukları anlaşılıyor. Bu çok önemli. Haçlı tarihçilerine göre Frankların harekete geçmesinde Renault ve Guy de Lusignan, biraz da çok fazla bilmiyorlar, bunlar etkili oldular. Franklar ortada. Onları koruyan piyadeler yanlarda olduğu halde ileriye doğru yürüyüşe geçtiler. Bunu başarılı bir taktik olarak da görüyorlar. Fakat bu taktik bu defa her zaman da böyle bir taktik üzerinde yekpare bir kitle halinde yürüyüp başarılı oldukları düşünülse de bu defa pek başarılı olamadıkları görülüyor. 3 Temmuz 1787 günü düşman yeniden yürüyüşüne devam ettiyse de Selahaddin Eyyubi özellikle kanatlara okçularını yerleştirmek suretiyle çok yoğun bir ok ataşına tutuyor ve bunları birbirinden ayırmaya muvaffak oluyor birliklerini. İşte birliklerinin ayrılması düşman için artık felaket, bir yıkım noktasına doğru gidiyor ve Selahaddin Eyyubi bütün güçlerini çeşitli yerlerden düşmana böyle farklı yıldırım gibi saldırıp geri çekilme, yeniden saldırma üst üste planlarıyla bunları bir bozgun hareketine, gerçek manada bir bozguna doğru iteliyor. Hatta Kral Guyun etrafında ancak 150 kadar şövalye Hittin tepesine doğru tutunmaya muvaffak oldu. Kralın etrafında toplanabildiler fakat onların da tamamı öldürüldü ve Kral Guyun ve Renault esirler arasındaydı.
Hem kralı. Hattin
Hittin Muharebesi bu. Evet. Hittin Muharebesi çok meşhur. Hattin Muharebesi diye de geçer. Hittin Muharebesi diye de geçer. Belki de düşmana bugüne, buraya gelinceye kadar Haçlı kuvvetlerine vurulan en büyük darbeydi bu.
Burada biraz orantısızlık var değil mi? Sayıda.
Sayıda orantısızlık var. Selahaddin'in kuvvetleri az. Ya beklemiyordu o böylesine bir güç, bu kadar asker toplayabileceklerini. Dediğim gibi Antakya'dan Kudüs'e kadar hemen her taraftan bütün bir ekibi çıkarmışlardı. Bunların maksadı Selahaddin Eyyubi'ye belki de çok ağır bir darbe indirmekti.
Evet.
Selahaddin Eyyubi bu kadar bir kuvvet beklemiyordu. Fakat çok iyi bir savaş stratejisi burada tespit etti. Onlara çatmadı, bölmeden, ayırmadan çatma noktasına gitmedi. Ne zaman ki onlar hareketlendiler Selahaddin Eyyubi'nin üzerine doğru, işte o zaman önce yanlardan okçular, sonra vur kaç birimleriyle kendilerini ikiye üçe ayırmaya muvaffak oldu ve dolayısıyla bir kısmı bozgun sebebiyle geri çekilmeye başlarken bir kısmı mücadeleye devam etti ve bozgun umumileşti. Hatta öyle derler ki bunları görenler, öldürülenlere bakan kimse esir olmamış sanır, esirlere bakan da kimse öldürülmemiş sanırdı der.
Nasıl bir sayı bu?
Nasıl? Yani bu kalabalıklığını, düşmanın şeyini, öldürülenler de hesaba gelmiyor, esir edilenler de hesaba gelmiyor. Yani düşmanın neredeyse %80 mahvolduğunu gösteren bir husustur.
Evet, ama Urum gaziler dedik ve bildik. Hocam kısa bir ara vereceğiz.
Peki.
Üçüncü bölüm tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili Tekrar FM dinleyicileri. Üçüncü ve son bölümde tekrar beraber sizlerle. Hocam bu anlattıklarınız öyle anlaşılıyor ki Kudüs'ün fethiyle neticelenecek. Nasıl oldu oradaki olaylar? Ve daha sonra tabii bu olaylar durmaz.
Evet, bu gerçekten beklenmeyen, Haçlıların hiç beklemedikleri, Selahaddin Eyyubi için de bir noktada Allah'ın bir lütfu olarak gördüğü ve evet, büyük bir şükran hisleri içerisinde Rabbine yalvardığı, kolay ve başarılı, sonuçları çok iyi neticelenebilecek bir savaş olmuştu.
Evet.
Yani ilk Haçlılara karşı mücadelesinde uğradığı mağlubiyetten sonra buradaki zaferi gerçekten çok büyüktü ve çok parlak bir zaferdi.
Hattin değil mi?
Evet, Hattin zaferi. Hittin zaferi öyle de söylenir. Burada Kudüs Haçlı kuvvetlerinin büyük kısmı imha edildiği gibi krallığın ileri gelenleri de esir edilmiş bulunuyorlardı. Ve gerçekten Türklerin bu ani darbesinden de gözleri çok büyük bir yılgınlığa uğramıştı. Bu da çok önemlidir.
psikoloji,
moral ve psikoloji açısından. Ve Sultan bundan istifade etmeyi bildi Selahaddin Eyyubi. 4 Temmuz 1187'de Taberiye'yi ve 9 Temmuz günü ülkenin en büyük limanı ve ticaret merkezi Akka'yı ele geçirdi. Bir de meyvelerini toplamak da çok önemlidir, zaferin meyvelerini. İşte Selahaddin Eyyubi'nin büyüklüğünden bir tanesi de böyle ortaya çıkıyor. Olayları zamana bırakmıyor. Derhal meyvelerini toplamayı düşünüyor ve Akka'yı ele geçirmesi Haçlılara çok büyük bir darbe oluyor. Bunları Nasıra, Nablus, Hayfa, Cinin, Arsuf şehirlerinin ele geçirilmesi takip etti. Selahaddin Eyyubi hiç durmuyor. Kısa bir kuşatmanın ardından 26 Temmuz'da Tibnin'i aldı. 29 Temmuz'da Sayda'yı ele geçirdi. 25 Temmuz'da Cübeyl ve Beyrut'u fethetti. Yani çok hızlı hareket ediyor. Ve 10 günden fazla süren muhasara ve şiddetli çarpışmalardan sonra 4 Eylül'de Askalan'ı zapt etti. Askalan Kalesi'ni aldı. Bunu Gazze, Darum, Lud gibi önemli kalelerin yine fethi takip etti. Nihayet 20 Eylül 1187 Pazar günü Kudüs'ü kuşattı. Kudüs'ü, yani o sahil şeridinde önemli pek çok kaleyi elde ettikten sonra Kudüs önüne geldi. Bu da Selahaddin Eyyubi'nin fetihlerinde de ciddi bir siyaset. Çünkü oralardan çok büyük yardımlar alabilirdi. Kudüs önünde uzun bir süre bekleyecek olursa iki ateş arasında da kalma durumları da olabilirdi Selahaddin'in. Bu aynı zamanda onun strateji bakımından da büyük bir uzman olduğunu bize gösteriyor. Savaş sanatını gerçekten çok iyi biliyor.
Evet.
Selahaddin Eyyubi şehri 1099 yılında Haçlıların ele geçirdiği şekilde kılıçla zapt etmek istiyordu.
Kudüs'ü.
Evet, Kudüs'ü. Onlar kılıçla buraya girmişlerdi. Fakat Haçlılar sultanı şartlarını kabul etmezse şehirdeki Müslüman esirleri öldürmek ve mukaddes yerleri tahrip etmekle tehdit ettiler. Yani Selahaddin Eyyubi kılıçla, çünkü bütün Müslümanları, 70 bin Müslümanı katletmişlerdi. Evet. 1099'da Haçlılar oraya girdiğinde Selahaddin Eyyubi bunu bildiğinden kılıçla almak, fakat onlar da başına gelecekleri biliyorlar böyle bir durumda ve aslında teslim etmeyi istiyorlar.
Ama ölümden de korkuyorlar.
Çünkü artık tutunamayacaklarını biliyorlar. Ölümden korkuyorlar ve şartlarını kabul etmezlerse içeride ne kadar Müslüman varsa öldüreceklerini ve mukaddes yerleri mahvedeceklerini söylüyorlar. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi şartlarını kabul etmek zorunda kalıyor onların. Ve 1187 Cuma günü Miraç Kandili'nde Kudüs şehri kılıç hükmünde emanla teslim oluyor. Kılıç hükmünde diyor, ancak emanla teslim oluyor. Şehirdeki Haçlılar ya fidye ödeyerek kurtuldular ya da esir edildiler. Sultan şehirde bulunan Haçlılara ve bilhassa kadınlara, çocuklara ve Hristiyan din adamlarına her türlü kolaylığı gösterdi. Birçoklarını fidye almadan gideceklerini yere gönderdi. Kim nereye istiyorsa onları hiç fidye almadan gönderdi. Yani bu konuda Haçlı tarihçileri sultanı çok takdir ederler ve övgülerde bulunurlar. Gerçekten tarihlerde, Haçlı tarihlerinde Selahaddin Eyyubi'nin bu vasıfları çok anlatılır. Şimdi Fehim Bey, tabii evet, TGRT FM dinleyicileri de şunu düşünür. Aynı Haçlı tarihçileri çok bir zaman geçmiş değil. Yani 1099'da bundan işte bir 80 sene, 85 sene önce girildiği zaman Haçlıların burada nasıl girdiklerini, neler yaptıklarını, Müslümanlara ne işkencelerle öldürdüklerini, 70 bin Müslümanı sağ bırakmadıklarını, bunları uzun uzun bunları bildikleri için aynı şekilde daha sonra Selahaddin Eyyubi'nin kılıç hükmünde girdiği bir yerde istediğini yapabileceği, kılıç hükmünde fethetti burayı manasına geliyor.
He.
Fetih sayılıyor. Yani isterse her türlü herkesi esir edebilir, fidye verir, öldürebilir, her şeyi yapabilir. Böyle bir durumda bütün bu alicenaplığı neticede insanlar görüyorlar ve Selahaddin Eyyubi'ye yazılan metiyeler çok, yani bir insanın düşmanına yaptığı metiye bakımından ele alırsak
daha önemli,
çok az hükümdara bu kadar metiye düzülmüştür.
Yiğidi öldür, hakkını yeme.
Hakkını yeme hesabında. Dolayısıyla böylece Kudüs Müslümanlar tarafından bir kez daha ele geçirilmiş oluyor. Selahaddin Eyyubi burada mukaddes yerleri yeniden imar ve tamir ettiriyor. Şehrin idaresini yeniden düzenliyor ve ardından da 30 Ekim'de yine Haçlıların elindeki müstahkem kalelerden, çok müstahkem surları var çünkü. Sur şehri adı diye geçer kendisi de. Sur şehri, surları çok. Oraya gidiyor ve Karadan şehri ele geçirmeye çalışıyor. Ancak elde edemiyor. Bunun üzerine Akka'dan filolar, 10 gemilik bir filo çağırıyor. Fakat bu filo da bir gece düşman gemilerinin baskınına uğruyor ve perişan oluyor.
Haçlıların mı?
Haçlı gemilerinin baskınına uğruyor. Ve dolayısıyla sur ele geçiremiyor. Bakıyor ki çok uzun bir zaman alacak. Askerlerinin de yorgunluğunu dikkate alarak dağıtıyor. Ancak Sur şehri dışında hemen hemen müstahkem Hristiyanların pek çok kaleleri Selahaddin Eyyubi'nin bu seferi sırasında elde edilmiş oluyor.
Evet.
Bu gerçekten çok büyük bir başarı oldu Selahaddin Eyyubi için. Bundan sonra Selahaddin Eyyubi en önemlisi iki çok önemli bir hadise. Bir tanesi 3. Haçlı seferleri başlayacak.
Evet.
Ama asıl şeyi Selahaddin Eyyubi açısından baktığımızda 1188 ertesi yılı tarihinde Antakya prenskepliğine karşı sefere çıkacak. Yani en önemli Haçlıların bu 2. Haçlı bu Kudüs'ü ele aldıkları seferde Kudüs'te, Antakya'da prenslikler kurmuşlardı Haçlılar. Oraya çıkacak ve bu sefer esnasında Antakya ve Kusayr dışında bu prenskepliğe ait bütün kaleleri ele geçirecektir Selahaddin Eyyubi.
Evet.
Bu da yine Haçlılara vurduğu çok büyük ikinci darbedir. Trablus kurtluğuna dair Antartus'u zapt edecektir. Bu sefer de sultanın yanında bulunan İmadettin, İbn-i Şeddat, İbn-i Kesir gibi, İbn-ül Esir gibi sultanın yanında bulunanlar bunu çok geniş bir şekilde anlatırlar. Ve Kevkep, Kerek, Şevbek, Safet gibi iç kesimde bulunan, uzun zamandır muhasara edilen kaleler de zapt edilecektir Haçlıların elindeki. Ve böylece Sur ile Şakif arasındaki Kudüs Haçlı Krallığı'na ait toprak kalmayacaktır. Sadece Sur ve Şakif arasındaki Kudüs Krallığı'na ait bir noktada Haçlı Kalesi toprakları kalacaktır. Yani çok küçük bir bölgede tutunabileceklerdir. O da Sur şehrinin biraz da çok doğru, müstahkem surlarının kuvveti sayesinde bir zaman için tutunacaklardır.
Evet, sultanın ne geleceğini tahmin ediyor herhalde ki hiçbir yeri bırakmıyor onlara.
Evet.
Her tarafı.
Tabii yeni bir Haçlı seferinin hazırlıkları da olacağı için aslında bir an önce Selahaddin Eyyubi belki de muhtemelen farkında. Çok büyük bir Haçlı seferi organize edilecek. Bunun haberleri geliyor ve bunun haberlerini de ilk olarak Bizanslılardan alıyor. Bizans'tan öğreniyor. Gemilerle. Çünkü Selahaddin Eyyubi'nin bölgedeki faaliyetleri zaten biliniyordu. Kudüs'ün düşmüş olması bir anda bütün Avrupa'yı hareketlendirecektir Kudüs üzerine ki Akka'dan itibaren bu başladı. Akka Kalesi düştüğü esnada başına gelecekleri anlamışlardı. Tabii haberciler, yardımlar dolayısıyla gidiyor. Kudüs'ün düşmesi ise yaklaşık bir 100 yıldır ellerinde bulundurdukları, 80 seneyi aşkın bir vaziyet bulundurdukları Kudüs'ün ellerinden çıkması Avrupa'yı yeniden hareketlendirecektir bu bölgeye karşı. Evet. İşte Selahaddin Eyyubi de onlar gelmeden içeride en küçük bir parça bırakmamak istiyor. Fakat bunda tam manasıyla başarılı olamıyor. Aslında tam manasıyla başarılı olamıyor derken daha fazla başarılı oluyor. Belki düşündüğünü gerçekleştiremiyor diyebiliriz. Yoksa evet. Selahaddin Eyyubi'nin 80 yıldır orada tutunan Bizanslılara böyle bir yıl içerisinde bu kadar darbe indirebilmesi harikulade bir olaydır.
Evet.
Çok büyük bir olaydır. Ve büyük bir başarıdır. Bunu kabul etmek gerekir.
Evet. Zaten o metiyeler herhalde meşhur. Onlar sergileniyordur muhakkak.
Evet.
O Avrupalıların yazdığı.
Tabii tabii bunlar eserleri, şeyleri de var. Onların Grosset, Ektors falan yazarlarının eserleri, kitapları mevcut oldukça.
Evet. Bunun devamında zaten Haç seferleri geliyor. Vaktimiz de daralıyor ama
evet, daha yani bunun akabinde Haçlıların çalışmaları ortaya çıkacaktır. Haçlılar özellikle Kudüs'ün düşmesi dediğimiz gibi 3. Haçlı seferinin hazırlıklarını doğuracaktır. Avrupa'da hazırlanan Haçlı kuvvetleri doğuya gelmeden önce bu merkezleri ele geçirmek ise de dediğimiz gibi çok bir iki kale hariç bunda başarılı oldu Sultan. Ancak Sur Kalesi ile Dımaşk arasındaki yola hakim Şakif Arnun Kalesi bu iki kaleyi düşüremedi. Burada tabi dışarıdan da Renaud de Sidon'un baskıları, dışarıdaki kuvvetlerin baskıları, zaman zaman donanmadan gelen yardımlar, bunlar sultanın bu kaleleri fethetmesini önledi, geciktirdi.
Peki bizim donanmamız nasıldı o zaman?
Yani Haçlı donanmasının karşısında şey yok, çünkü bizimkiler iç bölgede oldukları için
Karadar'da
denizde böyle bir güç halinde değiller. Ancak Akka Kalesi'ni ele alınca orada bazı bir kısım donanmaya sahip oldu.
Evet.
Selahaddin Eyyubi. Kendilerinin çünkü yok böyle bir faaliyeti. Fakat Batılılar devamlı bir şekilde Akdeniz'den oraya destek ve yardım alıyorlar.
Evet.
Sıkıntı orada. Tabii 3. Haçlı Seferi gerçekten Kudüs'ün düşmesi, doğudaki Frank kolonilerinin çoğunun Müslümanların eline geçmesi, Katolik dünyasında çok büyük bir üzüntü meydana getirdi.
Günlerce ağlamışlardır herhalde.
Ve kimler işte Sicilya, İngiliz, Fransız falan filan diyeceğim ama
vakit
doldu diyorsun.
Onlar yine ağlasınlar hocam.
Haftaya o zaman haftaya inşallah 3. Evet. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyubi'nin genel şahsiyeti üzerinde inşallah tamamlamış oluruz.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum ve sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Biz de öyle aynen katılıyoruz size. Efendim bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl ve Engin Karagöz kardeşimiz bulundular. Ve ben Deniz Fehim Harmanç'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.